Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Ve aynı zamanda hoş geldiniz Kutsavru demek istiyorum. Çünkü bayağı konuştu bizimle değil mi bugün? Ve aslında benim şimdi paylaşmak istediğim sözler birçok kardeş tarafından daha önce Kutsavru'nun aracılığıyla verilmiş olan sözler de oluyor. Çünkü ben de lütuftan bahsedecektim, şifadan bahsedecektim ve duanın gücünden bahsediyorum şimdi. Biz şimdi Luka kitabı üzerine bir vaaz serisinden yapıyoruz. O zaman bu üçüncü vaazımız oluyor. Bir resim de var. Herhalde Luka'nın vaaz serisi İsa ile gündelik hayat diye adlandırdık. Ve hatırlarsanız geçen hafta birçok güzel paylaştı. İsa'nın ilk vaazından bahsediyordu. Yani İsa memleketine gidiyor ve vaaz verdiğinde diyor ben 600 sene önce verilmiş olan peygamberlik sözleri yerine getirmek için geldim diye ilan etti. Hani peygamberlikte dediği gibi hastalara şifa vermek, ezilmişlere Tanrı onların unutmadığını hatırlatmak ve tövbe zamanı geldiğini ilan etmek için geldim dedi İsa. Ve bir günde yargı geleceği, o zaman fırsat varken tövbe edin diyor ki kurtulasınız. Ama İsa maalesef kendi memleketinde kabul görmüyor. Ve bu yüzden İsa ondan sonra eski antlaşmadan gelen iki olay hatırlatıyor, iki hikaye söylüyor. Ve her ikisi İsrail ile Rab'be karşı ne zaman geldiklerinde onlara gönderilmiş olan peygamberler Elisha ve İlyas peygamberler nasıl yabancı ülkelere gidip de orada şifa verdiler, orada mucizeler yaptılar. İsa onlardan onlara hatırlatıyor ve tabii ki halk çok kışkırtılıyor. İsa'ya karşı geliyor ve onu öldürmeye hatta bile çalışıyorlar. Ve Markos bölümünde bu olay biraz daha detaylı bir şekilde anlatıyor. Diyor, İsa orada birkaç hastayı üzerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı. Yani yine de mucize bence yani hastalara şifa vermek harika bir mucize ama İsa çok daha büyük mucizeler de yaptı ve bugün bunların üzerine biraz geçeceğiz. Ondan sonra diyor, İsa halkın imansızlığına şaşıyordu. Kendi memleketine gitti, halkın imansızlığına şaşıyordu. Ve bu söz çok önemli, birazdan onu inceleyeceğiz. Evet, korkunç bir şey. Ama İsa buradan, ha yok, bebek çok güzel. Lukas'ı çok seviyoruz ama evet, klima çarpmasın, klima çarpmasın. Halkın davranışı korkunç bir şey. Ama İsa Tanrı tarafından gönderildiğini bildiği için oradan vazgeçmedi. Orada yani ne kadar kolay olurdu. Tamam beni kabul etmek istemiyorlar, Tanrı'yı kabul etmek istemiyorlar, boş ver ben de kendimde biraz oturayım demedi. Ondan sonra bütün o bölgeler dolaşıyordu, öğretiyordu, şifa mucizeler de yapıyor. Ve Luka şöyle kaydediyor, herkes o bölgede herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine bu nasıl bir söz, yani İsa'nın öğretişi ne kadar güzel diyorlar. Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor diyorlar. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı diyor. Hani İsa dolaşıyor, öğretiyor, bir sürü mucizeler yapıyor. Tanrı'nın mesajını yapıyor, bir cüzama şifa veriyor. Bir felçliğin yürümesine sağlıyor. Sadece dua ederek. Ve gittiği her yere bir kalabalık onun peşinden izliyor, onu izliyor. Ama din önderleri ondan şüphelenmeye ve sonra nefret etmeye başladılar. Neden? Aslında bütün İsa'nın Yahudi önderlerinle tartışmaların altında yatan soru şu. Kutsal bir insan nasıl olmalı diye tartışıyorlardı. Yani kutsal kitapta defalarca onların tartışmalarını görüyoruz ama bütün bu şeylerin altında yatan soru kutsal bir insan nasıl olmalı diye tartışıyorlar. Yani Tanrı'yı sevmek, itaat etmek ve saygı göstermek için nasıl davranmalıyız? Tanrı tarafından bağışlanmak ve Tanrı tarafından kabul görmek için neler yapmamız lazım, nasıl davranmamız lazım? Ve o zamanın din bilginler hocalarına göre ve belki de bugünkü din bilginleri ve hocalarına göre de aynı şey söyleyebilir. Onlar insanın dış bakışı bakarak anlayabilirsin diye düşünmüşler. Yani dindar biri olarak giyiniyor mu? Özel dini kıyafetiyle geziyor mu? Her gün Yahudilerin 3 kez dua zamanına katılıyor mu? Katılmıyor mu? Gereken zamanlarda para bağışlıyor mu? Belli din kurallarını, mesela Şabat gününü çalışmayacaksın, haftada bir gün dinleneceksin, kutsal yasada olduğu gibi, o yasayı izliyorlar mı? Yoksa izlemiyorlar. Haftanın 2 günü oruç tutuyorlar mı? Kurban keserler mi? Kutsal yazıları iyi biliyorlar mı? Ve bu kişi ve çevresi saygıya değer midir diye. Yani bu tarz soruların üzerine birisi iyi biri veya kötü biri olduğunu görebilirsin diyorlar. Ve bence böyle yaparsak, böyle düşünecek olursak aslında gayet mantıklı. Gayet mantıklı. Çünkü Tanrı'ya saygı göstermek istersen tabii ki bu şeyler yerine getirebilirsin. Ama büyük bir sorun var. Büyük bir sorun var. Tanrı neye bakıyor? Tabii ki herkes biliyor. Tanrı yüreklerimize bakıyor. Değil mi? Hani bizim dış görünüşümüzle çok fazla ilgilenmiyor. Bizim yüreğimize, bizim ruhumuza bakıyor. O zaman hani Tanrı'yı sevsek tabii ki böyle giyinebiliriz, böyle hani dua edebiliriz, böyle kiliseye gidebiliriz, böyle fakirlere para verebiliriz. Ama aynı zamanda Tanrı'yı sevmeyen, hani kendi menfaatleri için çalışmak isteyen, belki bir iş, bir siyasi bir saygı alanında bir şey kazanmak isteyenler de aynı şekilde davranabilirler. Hani böyle dış bakışımıza bakacak olursak, İkiyüzlü olmak çok kolay bir şey. Çok kolay bir şey. Hani insan tabii ki kandırabilirsiniz ama Tanrı'ya asla kandıramazsın. O zaman sadece dış görünüşümüze bakacak olursak ikiyüzlülüğe yol açıyor. Ama başka bir sorun da var. Sadece dışsal şeylere bakacak olursak kötü birisi nasıl Tanrı'ya yaklaşabilir? Hani belki eskiden çok günah işlemiş olan, Tanrı'dan uzak kalmış olan nasıl Tanrı'ya gelebilir sadece dışsal şeylere bakacak olursak? Mesela bir örnek size vereyim. Belki düşünebiliriz ki yani o kentten imanlı olmaz, o bölgeden imanlı olmaz, o ülkeden, o ırktan iyi bir şey çıkmaz. Tanrı'ya gelemezler belki düşünebiliriz. Ve ne yazık ki buraya gelmeden önce birçok Türk arkadaş ya Tanrı hakkında öğrenmek istediklerinde bir Rum kilisesine, bir Katolik kilisesine gitmeye çalışıyor. Ve bazen işte yani kapı kilitli buluyorlar, işte yani içine giremezsin çünkü sen Türksün, yani imanlı değilsin diyorlar. Yani onlar dışına bakıyorlar. Yani bu da bir sıkıntı oluyor. Sadece dışsala bakacak olursak, hani hem ikiyüzlülüğe yol açıyor hem de gerçekten tövbe etmek isteyenler de bir engel koyabilirsin. Peki İsa Mesih'in çözümü nedir? İsa Mesih bununla alakalı ne dedi? İsa şöyle bir hikaye, şöyle bir benzetme, bir resim aracılığıyla anlatıyor. Birisi iyi mi, kötü mü diye. Yani gerçekten Tanrı'yı seviyor mu, sevmiyor mu diye nasıl öğrenebiliriz için bize bir resim verdi. Şöyle dedi, iyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. Hani tarımdan gelen bir örnek. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz. Çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşana söyler. Niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz, diyor. Yani, şöyle hayal edelim bu tarım resmi. Yani bir tohum alıyorsun. Tohum nereden geldiğini bilmiyorsun. Bir çalı mı, bir incir mi, faydalı bir ağaç mı, kötü bir ağaç mı olacak bilmiyorsun. Ama toprağa gömüyorsun ve her gün gidip onu suyluyorsun. Onu işte onun üzerine gübre yapıyorsun, en iyisini yapıyorsun onun için. Ve zamanla bir sene, iki sene sonra işte filizlenmeye başlıyor, büyümeye başlıyor, büyümeye başlıyor ve bir ağaç ortaya çıkmaya başlıyor. Ve birkaç sene sonra geçiyor, işte çiçekler açmaya başlıyor. Ondan sonra bir meyve ortaya çıkmaya başlıyor. Ve ancak o zaman nasıl bir ağaç, nasıl bir tohum olduğunu ancak o zaman anlayabilirsiniz, diyor İsa. Yani zaman lazım, diyor. Hemen işte böyle giyindiğin için gerçekten Tanrı'yı sevemezsin diyemeyiz. Zamanla ancak öğrenebiliriz, diyor. Ve aynı şekilde birisi İsa'ya geldiğinde, Yaşam Kilisesi'ne katılmaya başladığında dış görünüşü çok farklı olabilir. Herkesin farklı bir dış görünüşü olacak. Hani çok dindar biri olabilir, deist olabilir, ateist olabilir. Evli, eşcinsel, fakir, zengin, mülteci, erkek, kadın, interseks, Türk, Kürt, Arap, yabancı fark etmez. AKP'li, MHP'li, CHP'li, komünist fark etmez. Hatta size bir sır açıklayayım. Aramızda da bazı Galatasaraylı bile var. Rab herkesi kurtarabiliyor anlamını geliyor. Biz insanın dışına bakmıyoruz. Dışarısına bakmıyoruz. İsa ile olan müjde paylaşıyoruz. İnsanı seviyoruz. Alçak gönüllülükle onları öğreterek, teşvik ederek, iyi bir örnek olmaya çalışarak ve bol bol dua ederek onlara suğulamaya başlıyoruz. Suğulamaya başlıyoruz. Ve zamanla, belki 6 ay, belki 1, 2, 3 sene sonra onların hayatındaki değişimini görebiliriz. Ancak o zaman ve biz de kilise olarak kural koymaya sevmiyoruz. Yani tamam sen iman ettin artık sigaradan vazgeçmen gerekiyor. İman ettin öyle giyinemezsin. Şu kelimelerden şu laflardan vazgeçmen gerekiyor demiyoruz. Ama tabii ki birisi geliyor da Rab benim bu kötü huyumdan vazgeçmemi istiyor. Lütfen bana yardım et derse seve seve yardım ederiz. Nasıl yardım edebiliriz? Nasıl dua edebiliriz senin için? Çünkü bu kutsal ruhun onların yüreğine koyduğu bir istek oluyor o zaman. O zaman asla işte bu kutsal kitaba göre yanlıştır demiyor muyuz? Diyoruz bazen. Çünkü onlar bilmezse nasıl İsa Mesih'in isteklerini yerine getirebilirler onun kendi hayatlarında? Ve tabii ki İsa'ya karşı gittikçe gelmeye başlıyorlarsa fazla uyarmaya çalışıyoruz. Çünkü o kişinin kaybolmasını istemiyoruz. Onların kurtulmasını istiyoruz. Ama zamanla insanlar bu ruhsal meyvelerle vermeye başlıyor. Kutsal ruhun onların hayatında etkinliğini görmeye başlıyoruz. Ve zamanla tuhaf bir şey oluyor. Biz ister istemez İsa Mesih'e daha fazla benzemeye başlıyoruz hayatlarımızda. Yani kendim için söylüyorum. Bence bunun hepimizin katılabildiği bir söz oluyor. Henüz istediğim gibi olamadım. Ama Tanrı'ya şükür dünkü kadar kötü değilim. Yani gün be gün hayatımızı iyileşiyor, iyileştiriliyor kutsal ruh tarafından, Tanrı tarafından. O zaman İsa için önemli olan şey bizim dış görünüşümüz değil. Bizim nerede olduğumuz da değil. Hangi yoldayız, hangi yöndeyiz, hangi gidişattayız İsa Mesih için önemli. Ve ona göre birbirimizi sevebiliriz. Ona göre birbirimizi teşvik edebiliriz. Ve bu benzetme, bu resim anlattıktan sonra bir olay oluyor. Ve Luka her ikisi işte bundan sonra kaydediyor. Çünkü bu resimin gerçekleştirdiğini görüyoruz burada. Ve bugün bu hikaye nasıl yapalım? Bence oyuncular lazım. Ben bu hikaye anlatacağım. Ondan sonra biz kutsal sözlerinden okuyacağız. Yanlış demediğimi kontrol etmeniz için. Tamam mı? O zaman bir yüzbaşı var. Yüzbaşı kim olabilir? Sen olsun. Tamam, gel gel. O zaman bizim yüzbaşımız Yahudi değil, yabancı biri. Tamam mı? Yabancı. Romalıların fethettiği, yani o 2000 sene önce olan olaylar, burada anlatıyoruz, Luka'nın kaydettiği, İsrail topraklar, İsa'nın gezdiği topraklar, Roma'nın işgaliyetin altındaydı. Ve orada Roma gücünü simgelemek ve korumak için, onların egemenliğini korumak için, orada bir sürü asker koyuyorlar. Askerler Romalı değil aslında. Onlar başka Romalıların fethettiği bölgelerden geliyor. O zaman belki bizim yüzbaşımız İspanyol'dan gelmiş olabilir, Mısır'dan, Libya'dan gelmiş olabilir. Yani bilmiyoruz ama yabancı biri herhalde istemeden askerliği, yani zorunlu askerliği, evet, verildi. Ama ondan sonra tamam ben asker olmaya devam etmek istiyorum diye seçmiş ve ondan sonra terfi oldu yüzbaşıya. O zaman bu bizim yüzbaşımız yabancı, İsrail halk tarafından nefret edilen, çünkü onları işgal eden, ezilen gücünü simgeliyor. Ve bir sürü, o günlerde bir sürü Yahudi terörist vardı ve bir sürü askerler de öldürüyordu. Herhalde bizim yüzbaşımızın birçok askerleri ya da arkadaşları Yahudiler tarafından da öldürülmüş. O zaman yüzbaşımız nasıl hisseder Yahudilere karşı? Öfke, sevmez. Kendisi belki korumak için, belki bir mesafe koymak istiyor. Ama tuhaf bir şey vardı. Bizim yüzbaşımız İsrail topraklarında oturduktan itibaren onun hayatını değişmeye başladı. Ve bu İsrailliler, yani herhalde bu adam çok dindar biri değildi ya da dindar olsaydı putperest bir arka plandan gelmiş oluyor. Ama bu Yahudiler izlerken, bakarken aslında burada bir gerçek bir şey var diye düşünmeye başlıyor. Belki iman etti, belki döndü Yahudiliğine ya da belki sadece onları bir şekilde desteklemeye başlamış. Ve biliyoruz ki bu arkadaş çok cömert birisi. Çünkü onlar için bir tapınak, bir havra, yani bir ibadethane yaptırdı. Kendi parasıyla bağışladı ve bir ibadethane yaptırdı İsrail'de. Ama şimdi bir sorunu var. Onun çok değer verdiği bir hizmetçi çok hasta, ölmek üzere hatta. Köle, hizmetçi ölmek üzere. Ve belli ki arkadaş, yüzbaşı çok merhametli biri. Çünkü Roma yasasına göre bir köle bir köpek, bir kedi gibi oluyor. Aslında Romalılar köpekler ya da kediler daha üstün sayarlardı kölelerden. Hani senin bir kölen olursa onu öldürüp de herhangi bir ceza çekmeyeceksin. Çünkü senin malın gibi sayılıyor. Hani çok kötü davranabilirsin ona karşı. O zaman haklı olarak onun kölesi bir şey yapamaz, işe yaramaz oldu. Öldürüp boş verebilirdi, atabilirdi, kurtulabiliyordu. Ve biliyoruz İstanbul'da da hani biz bizim patronumuz iyiyse hastalanınca belki bize bakmaya devam edecek. Ama patronumuz kötüyse de hani uzun vadeli bir hastalık yakalanırsak herhalde işten kovulacağız. Hani öyle bir şey oluyor. O zaman belli ki bu adam çok merhametli birisi. İmanını da büyük olduğunu biliyoruz. Daha önce İsa'nın şifa mucizesini belki görmemiştir. Belki sadece duymuştur. Ama inanıyor. İsa buraya gelebilirse kölemi, hizmetçimi iyileştirebilir diye inanıyor. İnanıyor. Ama bu bayağı büyük bir iman. Çünkü şu ana kadar İsa hiç kimse ölümcül bir hastalıktan kurtarmadı. Ölümcül bir şeyden kurtarmadı İsa şu ana kadar. Ve aynı zamanda bizim yüzbaşımız alçak gönüllü olduğu için İsa'yı gücendirmek istemiyor. Hani İsa çok kutsal bir Yahudi. O neden bu putperest, bu yabancının evine gelir ki? Yani kendini kirletir ritüel bir şekilde, dini bir şekilde. Kendini kirletir. O zaman bunu biliyor. O zaman birkaç arkadaş çağırıyor. Önüne gel. Diyor onlara, yani bu Yahudilerin, havraların dini önderleri, hocaları çağırıyor. Diyor, hani ben sizin ibadethanenizi yaptırdım ya. Benim bir isteğim var. Hani aslında bu dini önderler daha önce İsa'yı öldürmeye ve yok etmeye planlayan, tasarlayan dini önderler. Yani o zaman bence büyük bir zorbalama vardı onların üzerine. Yani patronu öfkelendirmek istemiyorlar sanki. Çünkü şöyle diyor, yani birkaç bir iki hikaye önce Luka şöyle kaydediyor. Dini önderler ise öfkeden deliye döndüler. Aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar. O zaman belli ki bu yüzbaşı çok büyük bir adam. Onları çağırıyor işte. Ben yabancı olduğum için İsa herhalde beni kabul etmez. Ama siz iyi insan olduğunuz için sizin ona gitmenizi istiyorum. Kölem için rica etmenizi istiyorum diyor. Onlar nasıl hissediyorlar peki? Bu yok etmeye çalıştığı insana şimdi gidip de ya lütfen bizim patronumuz için bir şifa verebilir misin? Bayağı utana utana İsa'ya geliyor herhalde. Ama geliyor yine. İsa'ya geliyor. Gel gel gel gel. İsa'ya geliyor ve İsa'ya yakarıyor. Diyor bu adam, bu yüzbaşı senin yardıma layıktır diyor. Hani bizim havrımızı yaptıran, bize iyilik eden odur. Hem de onu öfkelendirme lütfen yoksa. Bizim için kolay olmayacak bundan sonra. O zaman geliyor ve İsa razı oluyor. Tamam, onun evine geleceğim. Onun kölesine şifa vereceğim diyor. Ve onlar böyle yola çıkıyor. Ondan sonra bu olup bitenler yüzbaşının kulağına erişiyor. Ve düşünüyor kendi kendine, vay mahvoldum. Yani kutsal olan İsa benim evime giremez. Çünkü benim evim ona göre kirli. Dini açısından kirlidir. Girmesin. Yoksa utanırım ve o da kirlenir. O zaman başka bir arkadaş da çağırıyor. Onun başka bir arkadaşlar çağırıyor. Yo, arkadaş, dost çağırıyor ve onu da gönderiyor İsa'ya. İşte lütfen benim evime gelmeyin, zahmet etme çünkü ben layık değilim. Ama inanıyorum ki sen çok güçlü birisin. İnanıyorum ki sende yetki var. Yani aynen ben yüzbaşı olarak benim bir sürü hizmetçilerim, askerlerim var. Onlar şunu yap derim, yapıyorlar. Yapmazlarsa onları öldürürüm. Aynen öyle, senin de bu hastalığın üzerine yetki olduğunu biliyorum, diyor. O zaman onun dostu İsa'ya geliyor, anlatıyor ve İsa, evet, evet, böyle böyle şöyle filan, tamam doğru dedin Ahmet, evet. Vay be, nasıl bir iman? Yani şu ana kadar İsa sadece bir insana dokunarak şifa verdi. Ama diyor, eminim İsa, sen çok daha güçlüsün. İstersen uzaktan köleme şifa, hizmetçime şifaya verebilirsin diyor. Ve kutsal kitap şöyle diyor. Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı diyor. Ardından gelen kalabalığa dönerek size şunu söyleyeyim. İsrail'de bile böyle iman görmedim diyor. Kutsal kitaplarda, kutsal yazılarda, İncil'de İsa sadece iki kez hayran ya da şaşkın olduğunu diyor. O birinci kez hatırlar mısın? Hatırlar mısınız? Yani o ilk haftadan gelen, geçen haftadan gelen diyor, halkın imansızlığına, memleketindeki halkın imansızlığına şaştı İsa. Ama şimdi diyor, Bu sözleri duyan İsa yüzbaşı hayran kaldı. Onun imanını çok büyük. Yani onun memleketinde, onun öz halkından hiçbir iman görmedi. Ama bu yabancı, putperest, dışa göre iyi bir insan olmayan ama yüreğinde iyilik taşıyan, Tanrı'ya saygı duyan yüzbaşıya hayran kaldı İsa. Teşekkürler, siz oturabilirsiniz. Yani dış görünüşü olarak bu yüzbaşı iyi bir kişi değildi. Dış görünüş olarak onun gönderdiği Yahudi dini önderler çok iyi kişilerdi. Değil mi? Bütün gereken olan dualar yaparlardı, doğru giysiler giyerlerdi, her şey doğru yaptılar. Ama onların yüreğinde ne vardı? İsa'ya karşı, Tanrı'ya karşı nefret vardı. Ama yüzbaşının yüreğinde ne vardı? İman vardı. İsa'ya ve Tanrı'ya karşı iman vardı. Ve hikaye şöyle bitiriyor. Gönderilenler eve döndüklerinde köle iyileşmiş buldular, diyor. Wow. O zaman hikaye kutsal kitaptan okuyacağım. Luka 7. bölümünden okuyorum. İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri, yani bu ağaç, iyi ağaç, kötü ağaç, meyveyle ilgili olan sözleri söyledikten sonra Kefernahum'a gitti. Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip kölesinin iyileştirmesini rica etmek üzere ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Bunlar İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla ona şöyle dediler. Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor, havramızı yaptıran da kendisidir. İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haber gönderdi. Ya Rab zahmet etme, evime girmeli layık değilim. Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider. Ötekine gel derim gelir. Köleme şunu derim yapar. Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek size şunu söyleyeyim dedi. İsrail'de bile böyle iman görmedim. Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileştirmiş buldular. Wow. Buradan bu hikayeden iki nokta çıkarmak istiyorum bizim için uygulamamız için. Birincisi, İsa'nın davrandığı gibi biz de davranalım. Yani birisinin dışına bakmayıp onun yüreğine bakalım. İsa'nın işte o ağaç benzetmesiyle nasıl öğrettiyse biz de öyle yapalım. Zaman bekleyelim. Meyve ortaya çıkacağını bekleyelim birisi imana geldiğinde, birisi yaşam kilisesine katılmaya isteyince. Yani herkesi kabul etmek istiyoruz. Arka planı ne olduysa fark etmez. Herkese bir hoş geldin demek istiyoruz. Herkes buraya katılabilsin. Ama aynı zamanda İsa da senin olduğu gibi devamlı kalmanı istemiyor. Kendisine benzemeye, Tanrı'ya daha yakınlaşmanı istiyor ve biz de buna teşvik etmek istiyoruz. O zaman Tanrı'nın gerçeklerini söylemekten de çekinmeyelim. Kutsal ruhun gücüyle insanlara doğrusunu söyleyelim. Ve birine baktığımızda, bir kardeşe baktığımızda, ya neden sürekli o günah işliyor, neden sürekli o sözler bana söylüyor diye düşündüğümüzde aslında onların şimdiki yerine bakmıyoruz. Onlar nereden geldiğini ve gidişatı nedir, hani onların yönüne bakıyoruz, değil mi? Ve o zaman başka insanları sevmek daha kolay geliyor. Çünkü belki bugün onun kötü huyları var. Ama eskiden daha fazla vardı. İleride daha az olacaktır. biliyoruz. Ona göre dua ediyoruz. Ona göre birbirimize hizmet etmek istiyoruz. Ve unutmayalım ki bizim de kötü huylarımız vardı çok. Şimdi de var. İleride de daha az olacak. Hani biz de biz de aynıyız. Değil mi? O zaman kardeşlerimize karşı merhametli olalım. Sevgi dolu olalım. Ve ikinci nokta, her durumda dua edelim. Her durumda, her durumda. Yani toplumda, Türkiye'nin toplumunda herkes duanın gücüne inanıyor değil mi? Hani duaya inanıyor musun diye sorarsan, elbette inanıyorum. Ama peki o zaman birisinin üzerine el koyup dua ettikten sonra aniden şifa gördün mü hiç? Yok öyle bir şey olmaz diye düşünür. Biz de bir şekilde duanın gücüne inanıyoruz. Ama biz ne inanıyoruz? İsa Mesih'in gücüne inanıyoruz. Duanın gücüne değil, İsa Mesih'in gücüne inanıyoruz. Ve İncil'de İsa nasıl davrandıysa, kutsal ruh nasıl mucizeler gerçekleştiyse, biz de onları bekliyoruz. Onlar için dua ediyoruz. Tanrı'nın yönlendirişe açık olalım. Birisine o kişiye git, onlar için dua etmeni istiyorum derse gidip dua edelim. İmanla dua edelim. Hastalar için dua edelim. Özellikle hem fiziksel hem de ruhsal açısından hasta olanlar için dua edelim. Ve beklentilerimiz büyük olsun. Çünkü Tanrımız büyüktür değil mi? Her şey hükmediyor. Onun hükmet etmediği herhangi bir yer yok dünyada. Ve biz gittiğimiz her yere kutsal ruh yüreğimizde taşıyor. İsa Mesih'e iman ettiğimiz için. Aynı zamanda ister birinin yanında olalım, ister uzakta olalım. Dua edebiliriz onlar için. İmanla dua edebiliriz onlar için. Ve sadece hastalıklar için dua etmeliyim. Bir sürü, yani her şey göksel babamıza başvurabiliriz. Ve bir sürü peygamberlik sözün söylediği gibi Tanrı kesinlikle bir cevap vermek istiyor. Belki hemen bir şifa vermeyecek ama kesinlikle duanın bir faydası olacak. Çünkü biz göksel babamıza başvuruyoruz. Lütfen kardeşime şu iyilik yap derse tabii ki bir şekilde cevaplar değil mi? O zaman herhangi bir şey için dua edebiliriz. İş için, dinlere karşı, evlilikler için, şükretmek için, sevinç için dua edebiliriz. Herhangi bir şey için dua edebiliriz.